Ayrım 19.
O günü izleyen günler gayet sakin geçti. Sam sabahtan okula gidiyor, Chris genellikle yukarıda çalışma odasında oluyor, bazı projeler üzerinde çalışıyor, ne yaparsa yapıyordu. Öğle yemeği için aşağı iniyor, ben gidip Sam'i alıp gelinceye kadar Chris'le ben sakin bir yarım saat geçiriyoruz. Böylelikle yavaş yavaş keyifli bir rutine giriyorduk. Sanki hiç buradan çekip gitmemişiz gibi. Ama aslında her şey eskisinden çok daha iyiydi. Perşembe günü öğle yemeğinde Chris'e alışveriş için kente inmek istediğimi söyledim. Ne alacaksın? Gelinlik. Şaka ediyorsun Jillian, olamaz. Ne demek olamaz? Pekala olur. Evlenirken yeni bir şey giymek istiyorum. Hani derler ya, bir eski bir de yeni bir şey olsun üzerinizde. Senin yeni bir şeyin var zaten, bebek var ya. Artık hamilelik kıyafetleri satılan reyonlarda gelinlik de mi satar oldular? Alay etme Chris. Ben bir giysi almak istiyorum. Ne renk bir şey almayı düşünüyorsun? Kırmızı mı? Of Chris, keşke sana söylemeseydim. Canım, bana ne? Bu seni ilgilendiren bir şey. Senin nikahın. Yalnız benim değil, senin de nikahın. Ben güzel görünmek istiyorum ama giyecek hiçbir şeyim yok. Neden güzel görünmek istiyorsun? Çağrılı kimse var mı? Hayır, yok. Sahi, seninle onu da konuşacaktım. Yo, Jillian, orada dur. Kesinlikle olmaz. İkimiz nikah memurunun karşısına geçip evleneceğiz, o kadar. Turist filan yok. Tanrının cezası giysi istiyorsan giy. Ama çağrılı kimse olmayacak, o kadar. Peki sevgilim, peki. Heyecanlanacak bir şey yok bunda. Ben heyecanlanmıyorum. Ama belli ki fena halde öfkeliydi. Yukarıya odasına çıkıp kapandı. Ben de mutfağı toplamaya gittim. Öğleden sonra Sam uykuya yatınca ben de kente inmek üzere giyindim ve yukarıya çıkıp Chris'in çalışma odasına girdim. Bunun nesi var? Neyin nesi var? Arkandaki elbisenin. Chris, evlenirken siyah giyilir mi? Deli misin sen? Cenazeye mi gidiyorsun? Haydi bakalım. Hem sen bana dedin ki... Pekala, pekala, anladık. İstersen gitmişken bir de duvak al. Üzerinde de plastik kirazlar olsun, tamam mı? Baktım, Chris'in keyfi yerine gelmiş. Anlaşılan bütün bunlar ona komik geliyor. Ben odasının kapısını kapatırken Chris avaz avaz bağırarak "Gelin geliyor" şarkısını söylüyordu. Patla eme Christopher. Ama o daha yüksek sesle şarkısını sürdürdü. Karar verdim, bugün benim için keyifli bir gün olmalıydı. Arabayı Union alanı garajına park ettim. Birinci Magnine doğru yürüdüm. Bütün vitrinlerde deniz yolculuğuna çıkacaklar için giysiler sergileniyordu. Mağazanın içine girince San Francisco'da değil de kendimi New York'ta sandım. Herkes öyle güzel giyimliydi ki burası Sacramento sokağına hiç benzemiyordu. Asansörle yukarıya çıkarken asılı duran kartın üzerinde hamilelik giysileri diyen bir yazı aradım. Asansördeki görevli bana baktı, gülümsedi ve 6. kat dedi. Dayanamadım, ben de ona baktım, gülümsedim ve sordum. Gelinlikler. Kadın dondu kaldı. Bir kahkaha attım ve 6. kat tamam dedim. Tanrım, şaka olduğunu anlamadım. Tekrar güldüm, asansörden çıktım. İçimden zaten şaka değildi küçük hanım dedim. Gelinlik almaya geldim. Hamile elbiseleri satan bölümün kendine özgü sevimsizliği beni şaşırtmadı. Dolaştım, bakındım, hiçbir şey bulamadım. Kumaşlar adi, renkler berbattı. Hemen hepsinin karın kısmının üstüne bir fiyonk oturtulmuş ya da bel kısmı yüksek veya ne bileyim öyle modeller ki hiç çekici gelmedi. Size yardım edebilir miyim? Kız kardeşimin düğünü için bir şey arıyorum. Düğün, öğleden sonra yapılacak ve küçük bir topluluk olacak. Onun için pek resmi bir kıyafet olmasın diye düşünmüştüm. Onun bilmesi yeterli olacak her şeyi söylemiş oldum. İkimiz beraber aradık, aradık, hiçbir şey bulamadık. Siyah olmaz, beyaz olmaz, kırmızı olmaz. Geri kalan giysileri bir bir giyip çıkardıktan sonra ben de yorgunluktan bittim. Elbise ile pardüsü takımına ne dersiniz? Dün yeni bir model geldi. Size çok yakışır. Çok açık gri bir takım. Gri mi? Gelinlik olarak mı? Benim pardüsüye de gereksinmem yok ki. Ama satıcı uzun kollu, açık gri, dümdüz harika bir elbiseyi kapıp geldi. Elbisenin önünde düğmeleri yumuşak, uçları sivri bir yakası ve kollarında geniş manşetleri vardı ama kemeri yoktu. İki tarafında verev dikilmiş kocaman cepler vardı. Düğmeler aynı gri kumaşla kaplanmıştı. Pardösü gayet sadeydi. İçine giyilen elbise gibi dümdüzdü ve arkasında küçücük altın rengi zincirden bir kemer. Bayıldım. Anneannemin incileri, siyah ayakkabılarım ve fiyatını öğrenebilir miyim? 145. Eyvah, aman boş ver, gelinlik ve üstelik her zaman kullanabileceğim bir giysi, açıktan bir de pardüsü edinmiş oluyorum. Tamam, alıyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. Çünkü size çok yakıştı. Göreceksiniz, kocanız da beğenecek. Herhalde, o belli olmaz. Ya 145 dolar? Aslında benim için biriktirdiğim paradan da bir hayli artmış oluyordu. Eve gidinceye kadar kafamdan kendi kendime yerinde bir karar verdiğimi tekrarlayıp durdum. Eve döndüğümde Chris ile Sam mutfakta oturmuş dondurma yiyorlardı. Anne, ne aldın? Yeni bir elbise. Bakabilir miyim? Cumartesiye kadar bakamazsın. Yani 2 gün sonra. Chris yine gelin geliyor şarkısını mırıldanmaya başladı. Ben yukarıya çıktım. Aldıklarımı dolabın arkasına astım. Kendimi kutluyordum. Öyle güzel bir kıyafetti ki sis gibi aydınlık bir gri gelinliğim. Cuma sabahı erkenden Chris yataktan fırlayıp kalktı, beni dürttü, ona portakal suyu getirmemi söyledi. Şimdi mi? Evet, şimdi. Saat 8'de Oakland'de olmam gerek. Bir film çekeceğiz. Geç kalmamam, zamanında orada olmam gerek. Haydi hanımefendi, haydi kıpırda. Tamam, o kadar erkendi ki pek isteksiz kalktım. Chris kollarının altında bir sürü kutular, kağıtlar, benim için hiçbir anlamı olmayan öteberiyle çıktı gitti. Acele bir öpücük kondurdu, geç kalacağını, akşam yemeğine onu beklemememizi söyledi. Şimdi git yat, haydi. Chris arabasını çalıştırıncaya kadar kapıda durdum. Ona el salladım. Seni seviyorum diye bağırdım. Acaba sesim ve arabanın gürültüsüyle bütün komşuları uyandırmış mıydık? Tabii bir de Chris'in ben de seni diye bağırması. Çıktım, tekrar yattım. Sam'e kahvaltısını hazırlayıp onu yuvaya gönderinceye kadar birazcık daha uyuyabilirim dedim. Chris evde olmadığı için Sam'le ben çıkarken ev bayağı sessizdi. Sam'in de uysuzluğu üstündeydi. Acaba üşüttü mü diye düşündüm ve Chris eve döndüğü zaman Sam'in odasındaki radyatöre bir bakmasını söylemeye karar verdim. Eve dönerken evin biraz ilerisindeki nalbura uğrayıp bebeğin odası için boya almayı düşündüm. Açık ama canlı bir sarı istiyordum. Boyayı ben almazsam Chris kim bilir ne zaman alır. Neyse, taksiye boya kutularını doldurup evin yolunu tuttum. Evin kapısına geldiğimde telefon çalıyordu ama yetişemedim. Ben kapıyı açıncaya kadar telefonun sesi kesildi. Herhalde yanlış numara. Chris telefon ederken telesekreter yoluyla mesaj bırakırdı. Başka kimse de benim buraya döndüğümü bilmiyordu. Ev derli topluydu. Ben de yukarıya çıkıp odamıza girdim. Dolabımı açtım. Aldığım elbiseye bir kere daha baktım. Tam istediğim gibi bir elbiseydi. Haydi bir kere daha giyip deneyeyim dedim. Elime timsah derisi çantamı aldım. Büyük annemin incilerini taktım. Siyah ayakkabılarımı giyerek üzerimde yeni aldığım elbiseyle aynanın karşısına geçtim. Saçlarımı da yukarıya toplayınca tam bir gelin oldum. İlk evliliğimden başka bambaşka bir evlenmeydi bu. Aynada kendime baktım ve kıkır kıkır gülmeye başladım. Gillian Forrester, ne kadar değiştin biliyor musun? Telefon tekrar çaldı. Ben aynanın karşısında hala kırıtıyordum. Ama bu defa yetiştim, açtım. Bayan Matthews, sesi tanıyamadım. Belki de mağazaların birinden bir satıcıydı. Yeni müşteri arıyorlardı. Hemen sesimi, üzgünüm, hiç lazım değil, bizim var diyecek şekilde ayarladım ya da ben yardımcılarıyım falan filan gibi bir şeyler. Efendim, adımı vermek istemedim. Zaten tanıdığımız biri olamazdı. Ben Tom Bardi, Chris'in arkadaşı. Evet, bu isim tanıdık geldi ama pek de emin değildim. Bakınız hanımefendi, biz bu sabah Oxland'da Chris'le aynı film çekiminde çalışıyorduk. Evet. Tanrım, acaba bir aksilik mi vardı? Evet, ne var, ne oldu? Chris çekim yaparken mobil platformdan aşağıya düştü. Çok üzgünüm. Bunu size böyle söylemek istemezdim ama öldü. Başının üzerine düştüğü için boynu kırılmış. Ben sizi Oxland'daki St. Mary's Hastanesi'nden arıyorum. Siz iyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Kurşun gibi ağırlaştım. Başka söyleyecek söz yoktu. Adınızı söyler misiniz? Gillian. Gillian, iyi misiniz? Emin misiniz? Acaba şimdi hastaneye gelebilir misiniz? Hayır, gelemem. Arabayı Chris aldı. Tamam, o zaman siz şimdi oturup bir kahve için, ben hemen atlayıp geliyorum. Sizi alıp hastaneye getireceğim. Niçin? Hastaneden soruyorlar, yani cenazeyi ne yapalım diyorlar. Cenaze mi? Ne cenazesi? Chris'i demek istiyorlar herhalde. Cenazeyi değil, Chris. Chris ve başladım ağlamaya. Biraz sabredin, şimdi geliyorum. Yatağımın üzerinde oturdum, kıpırdayamıyordum. Hatta başımı bile çeviremiyor, arkama dönemiyordum. Orada öylece oturmuş, sırtımda yeni gri elbisem, ayakkabılarıma bakıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Sonra baktım, birisi yukarıya çıkıyor, merdivende ayak sesleri var. Güçlü bir erkeğin ayak sesi. Merdivenleri ikişer ikişer çıkıyordu. Chris, bu doğru olamaz. Herhalde telefon eden bir manyaktı. Birazdan Chris gelip beni kollarına alacak ve bunun çirkin bir şaka olduğunu söyleyecekti. Chris, başımı kaldırdım. Odamızda yabancı bir erkek durmuş, şefkatle ve biraz da sıkıntıyla bana bakıyordu. Adım Tom. Ben sadece başımı salladım. İyi misiniz? Yine başımı salladım ama hiç de iyi değildim. Size bir kahve yapayım mı? Başımı hayır anlamında iki tarafa salladım. Ayağa kalktım ama nereye gideceğimi biliyordum ne de ne yapacağımı. Bu adam buraya bir şey için gelmişti ama niçin? Tanrım, hamilesiniz. Eyvah, çok üzgünüm. İçtenlikle söylüyordu. Gerçekten üzgündü ama bana onun üzüntüsü vız geliyordu. Yerimden kalktım, aynada kendimi gördüm. Tom Bardi de arkamda duruyordu. Benim üstümde hala yakasından fiyat kartı sallanan yeni elbisem vardı. Üstümü değişeyim de bir dakikada hazır olurum ve yine ağlamaya başladım. Bu elbise nikah kıyafetimdi. Adam bana ne söylediğimin farkında değilmişim gibi baktı. O da ne yapacağını şaşırmış bir haldeydi. Gerçeği söylüyorum, yarın evlenecektik de bunu ona anlatmakta güçlük çekiyordum. Aa, ben sizi evli sanıyordum. Yani Chris demişti ki, karım diye söz etti. Ayrıca küçük bir oğlandan, Sam'den. Ama bebekten hiç söz etmedi. Küçük oğlan değil, küçük bir kız. Sam, yani Samantha. Eyvah, ben şimdi ne yapacağım? Birazdan onu okuldan almam gerekiyor. Hangi okuldan? Tom's Ellis. Tamam, siz hazırlanın. Ben okula telefon eder, kızınızı biz gelinceye kadar alakoymalarını söylerim. Zaten uzun bir işimiz yok. Yani demek istiyorum ki, arkasını dönüp merdivenlerden aşağıya inmeye başladı. Bir taraftan da telefon nerede diye soruyordu. Mutfakta kapının arkasında. Yine kot pantolonumu, Chris'in süveterini giydim. El çantamı aldım, yeni elbisem yarı yarıya tersine dönmüş, Chris'in dün gece giydiği tişörtün yanında yatağın üstünde duruyordu. Tanrım, büyük tanrım, sen ne yaptın? Ayağımda tahta sandaletlerimle aşağıya inerken Tom da telefonu kapattı. Her şeyi ayarladım. Sam'i saat 4:30'a kadar okulda tutacaklar. Biz daha önce döneriz. Yine şaşkın, rahatsız bir şekilde bana baktı. Ne yapmak istediğinizi düşündünüz mü? Yani hastanedekiler soruyorlardı da, Chris'i ne yapmak isterdiniz? Onu hiç düşünmemiştim. Bilmiyorum. Acaba annesine mi haber vereyim? Annesi nerede oturuyordu ki? Dur bir dakika. Chicago'da mı oturuyordu? Yok, yok, galiba Detroit. Yok, o da değil, Denver. Hah, tamam, Denver. Bir keresinde başka bir yere giderken, Chris'i görmeye gelmişti de ben de tanışmıştım. Annesiyle Chris birbirlerine pek yakın değildi. Babası da ölmüştü. Şehirler arası santrali çevirdim ve Denver bilinmeyen numaralar, lütfen dedim. Özür dilerim, siz onu kendiniz çevirebilirsiniz. Önce 303'ü çevirin, sonra 555. Bana bakın, Tanrı'nın cezası. Lütfen siz çevirir misiniz? Kocam az önce öldü, bir kaza. Ah, çok özür dilerim. Evet, tabii, bir dakika lütfen. Burası bilinmeyen numaralar servisi. Hangi kenti istemiştiniz? Size yardım edebilir miyim? Evet, Denver. Helen Matthews, adresini bilmiyorum. Bir süre ses çıkmadı, sonra numarayı verdi. Aradığınız numara 663-7015. Ben numarayı tekrar ettim. Niye bu kadar sakindim? Niye bu kadar kendim gibi davranıyordum? 663-7015. Haydi bakalım, Çevir numarayı, söyle annesine. Christ öldü de, haydi. Evet Bayan Matthews, Christ öldü, aman tanrım. Telefonu açtım, gene kapadım. Santral, santral. Buyurun hanımefendi, numaranızı bağlayayım mı? Evet, lütfen. Özel olarak Bayan Matthews'le mi görüşmek isterdiniz, yoksa hangisi olursa olsun? Hanımefendi, özür dilerim, bilmem gerek. Aman ihbarlı yapın o zaman, Helen Matthews. Öbür tarafta telefon iki defa çaldı. Alo, alo, Bayan Helen Matthews için ihbarlı bir telefon var. Buyurun, benim. Sesi biraz Chris'e benziyordu. Konuşun lütfen. Alo, Jean. Hayır, değil, Bayan Matthews. Ben Gillian Forrester. Chris'in arkadaşıyım. Bilmem hatırlayacak mısınız? Geçen yaz buraya geldiğiniz zaman sizinle tanışmıştık. Ben, evet hatırlıyorum. Nasılsınız? Sesi hayret etmiş gibiydi. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ah tanrım, bir türlü söyleyemiyordum. Tom Bardi'nin yüzüne baktım. Herhalde bana telefon ettiği zaman o da böyle olmuştu. Gözlerimi sımsıkı kapatıp oturdum. Telefon düşmesin diye iki elimle tuttum. Chris'i arıyorsanız burada değil, San Francisco'da. Siz nereden arıyorsunuz? Telefon bağlantısı o kadar kötü ki. Gerçekten de çok kötü bir bağlantıydı. Birkaç dakika içinde de düzeleceğe benzemiyordu. Ben de San Francisco'dayım. Yani şey, Bayan Matthews. Chris birkaç saat önce bir kaza geçirdi. Chris öldü. Üzgünüm, çok üzgünüm. Aman tanrım. Kendimi tutmam gerek. Sakın ağlamaya başlama Gillian. Bunu annesine yapamazsın. Bayan Matthews, size böyle bir haber verdiğim için ne kadar üzgünüm bilemezsiniz. Ama hastaneden hep soruyorlar, ne yapalım diyorlar. Ben de sizi arayıp sorayım dedim. Ah tanrım, bu defa o ağlamaya başladı. Geçen yaz tanıştığım o yaşlı hanımefendi ağlıyordu. Bayan Matthews, bir şeyiniz yok ya. Ne aptalca bir soru. Başımı kaldırıp yine Tom'un yüzüne baktım. Tom arkasını bana dönmüş, sanki çökmüş gibi pencereden bakıyordu. Bayan Matthews kendini toparladı. Yok, iyiyim. Size ne söylesem bilmem ki. Babası öldüğü zaman ev Meksiko'daydık. Onun mezarı orada. Erkek kardeşimin mezarı Washington'da. Onu Vietnam'da vurdular. Aman tanrım, niye bu kadıncağızın başına bir de bu geldi şimdi? Kardeşinin Vietnam'da öldüğünü Chris söylemişti. Chris'i Denver'a getirmemi ister miydiniz Bayan Matthews? Yo, onun bir anlamı yok. Kızım Fresno'da oturuyor. Sanırım en iyisi bu işi San Francisco'da bir çözüme bağlamak. Ben bugün uçakla gelirim. Önce kız kardeşine haber vereyim. Buraya geldiğinizde benimle kalabilirsiniz. Yani evde, Chris'in evinde, bizim evde. Aman tanrım. Bayan Matthews, evli olmadığımız halde aynı evde oturmamızı nasıl karşılayacak acaba? Ama bunu düşünüp üzülmek için bir hayli geç kalmıştım. Hayır, ben kızım Jean'le otelde kalırım. Ben gelir sizi havalimanından alırım. Telefon edin de ne zaman geleceğinizi bildirin. Yok canım, hiç gerekmez. Ama ben gelmek istiyorum Bayan Matthews. O kadar üzgünüm ki. Sesim yine ağlamaklıydı. Biliyorum canım, biliyorum. Onun da sesinde gözyaşları vardı. Başımı salladım ve telefonu kapattık. Ben telefonu kapatırken Tom Bardi bana bakıyordu. Elime bir fincan kahve tutuşturdu. Daha güçlü bir içecek ister miydin? Başımı iki tarafa salladım ve kahvemden bir yudum aldım. Kahve soğumuştu. Artık gitmemiz gerekiyor. Başımı salladım ve kapıya doğru yürüdüm. Ah, bir telefon daha etmem gerek lütfen. Peggy haber vermem şart. Başka kime sığınabilirdim? Yıllar boyunca başka kim benim ağladığımı, kustuğumu, ölüp ölüp dirildiğimi gördü? Peggy. Çalışma yerindeki odasına telefon ettim. Bayan Richards lütfen. Bir dakika lütfen. Bayan Richards'ın ofisi. Kendisiyle görüşebilir miyim? Özür dilerim. Bayan Richards toplantıda. Olsun. Siz onu telefona çağırın. Julian Forrester arıyor deyin, gelir. Lütfen bekleyin, gidip sorayım. Hay Tanrı cezanı versin. Pek tabii gelir. İşte geldi bile. Julian, ne var, ne oldu? Benim toplantım var. Biliyorum pek ama öldü ve başladım ağlamaya. Ne zaman? Bu sabah. Kaza, boynu kırılmış. Tanrı'nın cezası Vinç. Sözcükleri bulup konuşamıyordum. Ben bu akşam 8'de kalkan uçakla gelirim. En azından hafta sonu yanında olurum. Sen iyi misin? Hayır, değilim. Tamam. Sen şimdi Peg teyze gelinceye kadar kendini sıkı tut. Ben geldikten sonra kendini bırakabilirsin. Bu gece orada olacağım. Şimdi dur bakalım, bir hesap yapalım. 8-5 daha saat 1-10'dan saat farkı olan 3'ü çıkar. Demek Peg saat 10'da orada olacak. Bana bak, sakın havalimanına filan gelme. Ben bir taksiye atlar gelirim. Aynı yerde misin? Evet. Başka herhangi bir şey gereksinimin var mı? Sadece sana pek sağ ol. Binlerce teşekkürler. Telefonu kapatmam gerekiyor. Kendine iyi bak. Dinle. Yanında Librium ya da başka herhangi bir yatıştırıcı var mı? Var ama almak istemiyorum. Hemen bir tane yut. Sen pek teyzeyi dinle ve dediğimi yap. Ama hiç niyetim yoktu. Tamam, tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Hoşça kal ve telefonu kapattık. Yine dönüp Tom var diye baktım. Hala mutfakta ayakta duruyordu ama sabırsızlanmaya başlamıştı. Haydi gidelim. Adamcağız rahatladı. Herhalde tanıdığım herkese telefon edeceğimi, onun da orada ayakta beni bekleyeceğini sanmıştı. Arabayla Oakland'a giderken hiç konuşmadık. Benim zaten söyleyecek bir şeyim yoktu. Tom da konuşmaya gayret etmediği için ona minnettardım. Tom sadece arabayı kullandı, hem de çok hızlı. Ben de gözlerimi dikmiş dışarıya bakıyordum. Ağlamıyordum, düşünmüyordum. Hatta hiçbir şey hissetmiyordum. Sadece Chris'in arabasında oturmuş, Tom Bardi isminde bir adamla yolda gidiyordum. Bu adamı bugüne kadar hiç görmemiştim. Ne garip bir şey. Çok garip. Onun içinde düşünmek istemedim. Sadece oturdum. Araba birden keskin bir viraj aldı. Sarsıldım. Oakland'daki St. Mary's Hastanesi'nin park yerine geldiğimizi anladım. Arabadan indik. Tom beni acil servis kısmına götürdü. Acil servise girdiğimiz zaman uzun saçlı, kot pantolonlu küçük bir grup insan sanki üşüyorlarmış gibi birbirlerine sokulmuş, şaşkın bakışlarla oturuyorlardı. Kameramanlar grubu. Tom beni hemşirelerin durduğu masaya götürdü ve onlara bir şey söyledi. Görevli hemşire başını kaldırdı ve sordu. Bayan Matthews. Evet, benim. Yalan söyledim çünkü doğruyu söylesem ne yapacağını şaşıracak, ben de ona her şeyi açıklamak zorunda kalacaktım. O da şu anda benim hiç işime gelmedi. Zaten artık ne fark ederdik. Böyle buyurun lütfen. Ve beni kapının üzerinde kırmızı bir ışık olan ve girilmez yazılı küçük bir odaya aldı. Chris'i o sabah giydiği elbiseleriyle uzun bir masanın üzerine yatırmışlar. Yüzünün bir tarafı kumlanmış ama başka hiçbir yerinde göze görünür bir şey yoktu. Ve gayet sakin bir görünümü vardı. Herhalde yanılıyorlardı. Chris ölmemişti, uyuyordu.
Yüzündeki kumları elimle silkeledim, saçlarını düzelttim. Onu öpmek için uzandım ve boğazımda garip bir gürültü oldu. Eğilip yanağımı yüzüne yaklaştırdım ve ona sarıldım. Ama sanki bir yabancıya sarılıyordum. Cildi bile başka türlüydü. Christopher Caldwell Matthews'in vücudu. Artık o Chris değildi. Hemşire köşede durmuş bana bakıyordu ama hiç aldırmadım. Onun orada olduğunu bile unuttum. Ağır adımlarla bana yaklaştı. Dirseğimden hafifçe tuttu ve profesyonel bir tavırla beni kapıya yöneltti. Ben başımı arkaya çevirmiş, hep Chris'e bakıyordum. Belki kımıldar ya da ayağa kalkar. Bir gözünü açar, bana göz kırpar mıydı diye. Bu da Tom Bardi'nin telefonu gibi sadece çirkin bir şakaydı. Bakınız hemşire hanım, bu adam sizi kandırıyor. Hemşire benim kolumu bırakmıyor, ilk geldiğimiz masaya götürüyordu. Şurasını imzalar mısınız lütfen, şurasını da. Elime bir tükenmez kalem tutuşturdu. Ben iki defa Julian Forrester diye imzamı attım ve arkamı döndüm ama nereye gideceğimi bilemedim. Hemşirenin yüzüne baktım ve bundan sonra ne yapmamız gerektiğini sordum. Cenaze işleriyle uğraşan bir yere başvurdunuz mu? Hayır. Chris'in vücudu daha soğumamıştı bile. Bakın, karşıda bir telefon kulübesi var. Rehberdeki sarı sayfalara bakarsanız belki size yardımcı olur. Doğru ya. Haydi bakalım, sarı sayfalara bak. Parmakların bir şeyler arayıp bulsun. Aman Tanrım. Hobsons, Hobsons, tamam işte. George Hobsons. Sevdiklerinizi bizim ellerimize teslim ediniz. Bunların reklam kampanyasını yapan adamı tanıyordum. Telefon kulübesindeki rehberden Hobsons'un telefon numarasını bulup onları aradım. Tatlı bir ses, Hobsons dedi, aman Tanrım. Adım Bayan Forrester. Yetkili birisiyle görüşmek istedim, ondan. Tabii efendim, bir dakika lütfen. Boğuk sesli birisi evet dedi bana, sanki eşcinsel birisinin sesi gibi geldi. Daha sonra aynı adam Hobsons'ta lobide, yüzünde yapay bir gülümseme, üzerinde daracık siyah bir elbiseyle kırıta kırıta gelince ta kendisi dedim. Ona olayı anlattım. Bana problem değil dedi. Taşıtlarından birisi gidip saat 3'te Bay Matthews'i alıp getirecekti. Acaba bu bizim için uygun muydu? Evet, uygun dedim. Ayrıntıları konuşmamız için siz de saat 3.30'da burada olabilir misiniz Bayan Forrester? Evet, tabii. Siz vefat eden beyin kız kardeşi misiniz? Hayır, karısıyım. Ah, çok özür dilerim. Forrester dediniz de ve de özür dilemeyi sürdürdü. Ne yapmacık, ne numara. Evet, haklısınız Forrester dedim. Saat 3'te Bay Matthews'ı aldıracağınızı hastaneye haber veririm. Ne düşünürse düşünsün. Nikahımız kıyılmış olsa da olmasa da ben Chris'in karısıydım. Hobsons'un saat 3'te gelip Chris'i alacağını hemşireye bildirdikten sonra Tom'a haber vermeye gittim. Kente dönmek ister misin artık? Ben seni götürebilirim. Benim arabamı başka birisi alabilir. Hayır, bekleyeceğim. Ama istersen sen gidebilirsin. Senin de burada kalman gerekmez. Ben de kalacağım. O kadar kesin söyledi ki ben de karşı koyamadım. Çünkü sevindim. Yatıp biraz dinlenmek ister miydin? Yo, istemem. Ben iyiyim. Emin misin? Eminim, sağ ol. Gülümsemeye çalıştım, o gülmedi. Benden ayrılıp Chris'i son gören grubun arasına katıldı. Alçak sesle konuşmaya başladılar. Teker teker hepsi ayağa kalktı. Bana baktılar ama hemen başlarını çevirdiler. Tom'un elini sıktılar. Baktım, Tom anahtarlarını o gruptan birisine verdi. Sonra hep beraber çıkıp gittiler. Sessizce yas tutanlar gittiler. Tom, ben Hobson's'tan gönderecekleri araba ile geri dönebilirim. Daha doğrusu öyle yapmak istiyorum. Hayır, yapamazsın. Böyle bir şey yapacak olursan, Chris'in neler hissedeceğini hiç düşündün mü? Bu bana belden aşağı bir vuruştu, irkildim. Pekala. Karşıda yemek yiyebileceğimiz bir yer var. Haydi gidip hamburger yiyelim. Ben yiyemem. Düşünmek bile midemi bulandırdı. O zaman sen sadece bir kahve içersin. Haydi. Karşıya geçtik, oturduk. Kahve ve sigara içtik. Birbirimize 10 sözcükten fazlasını söylemedik. Vakit geçti. Daha önce hiç görmediğim birisi, Chris'in arkadaşı, şu anda benim en yakın arkadaşım olmuştu. Ona gereksinmem vardı. Ona tutunuyordum ama konuşmuyordum. Hobson's'tan sonunda araba geldi. Koyu kahverengi, uzun bir araba. Şoföre benzer birisi kullanıyordu. Bir cenaze arabası. Chris için bir cenaze arabası. Chris'i üzerine yeşil muşamba gibi bir şey örtülmüş, dar, madeni bir sedyenin üzerine kayışla bağlayıp öyle getirdiler. Sedyenin üzerinden cenaze arabasının arka tarafına kaydırdılar. Kapıyı itip kapattılar. Sürücüsü bana döndü, tamam, beni izler misiniz yoksa orada mı buluşuruz diye sordu. Tom'a bakmadım. İzleriz dedim çünkü Chris'in hemen arkasında gitmek istiyordum. Daha sonra başımı Tom'a çevirip baktığımda farkına vardım. Chris'i getirip cenaze arabasına koymalarını izlerken Tom'un elini sımsıkı tutuyormuşum. Tırnaklarım eline batmış ama o hiç sesini çıkarmamıştı. Galiba o da farkında değildi. Biz Chris'in arabasına bindik. Tom arabayı çalıştırdı. Gaza basarken dikkat et boğulmasın dedim. Dikkat et boğulmasın. San Francisco'ya geldiğimiz ilk gün Chris'in bana söylediği gibi. Dikkat et boğulmasın ve Tom'un boynuna sarıldım. Hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağladım ve boğuldum. Hazır mısınız? Yola çıkalım mı? Cenaze arabasının sürücüsü bilmek istiyordu. Tom bana baktı. Ben de başımı salladım. Oturduğum koltukta kaykıldım. Başımı arkaya dayadım. İçimden keşke Peggy dinleyip bir Librium alsaydım dedim ama hayır. Librium filan istemem. Ben kendimi idare ederim. Tanrı'ya şükür Tom Bardi var.